Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 6 Şehrevar 1400, Hicri Gameri 19 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 28 Ağustos 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, yüzyılda yüz gelişme, meyve ve sebzelerle tanışalım ve Nehcul Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Avrupa Birliği, İran ile ilişkilerin gelişmesine hazır olduğunu bildirdi. Emir Abdullahyan, Irak'ta yetkililerin herhangi bir bölgesel girişimini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. İran, Batı'nın nükleer anlaşmadan dolayı İran'a tazminat ödemesi gerektiğini bildirdi. Seyyid Hasan Nasrullah, İran'ın IŞİD ile mücadelede direniş ve Lübnan'ın yanında yer aldığını söyledi. İran Sağlık Bakanlığı ilaçların çoğunun ülke içindeki şirketlerden temin edildiğini bildirdi. Lavrov, İran ve Pakistan'ın Afganistan konusunda kapsamlı müzakerelere katılması gerektiğini bildirdi. Şimdi haberler.
Avrupa Birliği Dış Politika Komiseri Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin İbn Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Birliği'nin İran ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi. Borrell, görüşmede Avrupa Birliği temsilcisinin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yemin töreninde hazır bulunmasının bu istemin göstergesi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin nükleer müzakerelerin koordinatörü olduğunu ifade eden Borrell, yeni İran hükümetinin bir an evvel faaliyete başlamasını ve Viyana müzakerelerini yeni tarih belirlemesini temenni etti. Afganistan gelişmelerinin bölge ve dünya için yeni bir sorun olduğunu ifade eden Borrell, Afganlı göçmenlerle ilgili ciddi işbirliği yapılmasına vurgu yaptı. Emir Abdullahyan da İran'ın dengeli diplomasi çerçevesinde görüşmelere ve yapıcı işbirliğine hazır olduğunu ve müzakerelerin diplomasinin araçları olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, İran için elle tutulur sonucu olan ve İran halkının menfaatlerini temin eden müzakerelerin kabul edilebilir olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Afganistan'ın çözümünü kapsayıcı bir hükümetin kurulması olarak nitelendirerek, Afganistan halkı gelecekleri için kendileri karar vermelidir dedi.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani, İran Dışişleri Bakanı'na seçilen Hüseyin Emir Abdullahyan'ı arayarak iki ülke ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Katar Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Reisi ise Katar emirini selamlarını iletti. Kendisini ülkesine davet etti. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan da Katar emirine Cumhurbaşkanı Reisi'ne selamlarını ileterek daha önceki anlaşmaların uygulanması ve çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda istişarelere hazır olduğunu bildirdi.
Irak Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı olarak seçilmesinden dolayı Hüseyin Emir Abdullahyan'ı tebrik etti. Fars Haber Ajansı'na göre Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini İran Dışişleri Bakanı seçilmesinden dolayı tebrik ederken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'a katılma davetini yeniledi. Destek zirvesinde İran İslam Cumhuriyeti heyetinin Bağdat zirvesinde bulunmasının bölgedeki görüşmeler için bir fırsat olarak önemini vurguladı. Irak Dışişleri Bakanı İran'ın iyi komşuluk politikasını överken ikili ilişkilerin daha da genişletilmesi çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da tebrik mesajı için teşekkür ederken İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat'taki toplantıya katılacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Tahran'ın kalıcı politikaları da dahil olmak üzere Irak'a desteğini ve iki ülke arasındaki imtiyazlı stratejik ve kardeşçe ilişkilere çağrıda bulunarak İran'ın ikili ilişkileri mümkün olduğunca genişletmeye hazır olduğunu ve yeni dönemde varılan anlaşmaların yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Bağdat ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Irak makamlarının bölge ehlinin katılımıyla yapacağı herhangi bir bölgesel girişimi memnuniyetle karşılıyoruz dedi. İran'a göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye'yi bu zirveye Irak'ın önemli bir komşusu olarak davet etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan elbette bölgedeki güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konusunda Suriye liderleriyle temas halindeyiz ve istişare ediyoruz. Bağdat zirvesi konusunda Şam ile doğrudan istişare edeceğiz ve bölge ülkelerinin herhangi bir bölgesel girişimdeki önemli rolünü vurgulayacağız dedi. Bağdat zirvesi bugün başlayacak.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Cuma günü Irak-İsrail rejimin olası yanlış hesaplamalarına veya maceracı eylemlerine karşı uyardı ve İran'ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanma konusundaki vazgeçilmez hakkını savunma konusunda kararlılığını vurguladı. İran'a göre Zehra Erşadi dün Güvenlik Konseyi Başkanı yazdığı mektupta başta Siyonist rejimin başbakanı olmak üzere bu rejimin bazı yetkililerinin son zamanlarda İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik tehditlerine atıfta bulunarak ancak kendisi Siyonist rejimin İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik gizli saldırılarını zımnen kabul etti ve Irakçı rejimin bu tür saldırılara devam edeceğini cesaretle belirtti dedi. Erşadi, İsrail rejimi tarafından potansiyel olarak radyoaktif madde salma riski yüksek, son derece hassas, korunan bir nükleer tesisi hedef almak, nükleer terörizmin suç teşkil eden bir eylemidir ve bu rejimin devam eden uluslararası hukuku ihlal ettiğinin bir başka açık örneğidir, dedi. Erşadi, İsrail nükleer terörizminin uluslararası barış ve güvenliğe karşı büyüyen ve devam eden tehdidi karşısında uluslararası toplum bu tür suç terör eylemlerini mümkün olan en güçlü şekilde kınamalıdır, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı Tahran'ın Güvenlik Konseyi'ne daha önce yazdığı mektupta belirtildiği gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin doğal hakkını uluslararası hukuka borçlu olduğunu belirterek Irakçı İsrail rejimin olası yanlış hesaplarına veya maceracı eylemlerine karşı uyarıda bulunarak vatandaşlarını korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemler çıkarlarını, tesislerini ve egemenliğini herhangi bir terörist veya yıkıcı eyleme karşı korur dedi.
İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Mahmut Abbas'a demiş ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Avrupa ve Amerika tarafından uygulanmaması sebebiyle İran'a tazminat ödenmesi gerektiğini vurguladı. Mahmut Abbas'a demiş ki, Amerika'nın nükleer anlaşmaya bağlı kalmamasına atıfta bulunarak İran ile Batı arasında önemli olan nükleer anlaşmadır ve anlaşmada Batıların yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri vardır ve bunu yapmazlarsa pozisyonları netleştirilmelidir dedi. Abbas'a demişken Batılılar nükleer anlaşmayı kabul etmediklerini açıkça söylemeli ve alternatif bir plan önermeli ancak İran'ın karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle zarar gördüğü bir gerçektir ve Batı bundan dolayı İran'a uğradığı zararı ödemelidir dedi. İranlı yetkili İran'ın ilaç ve aşı gibi sağlık alanında yaptırımlardan dolayı uğradığı zararı da dikkat çekti. Abbaszade Mişkini, Batılıların Viyana görüşmelerinde yeni bir teklif olsaydı şimdiye kadar kesinlikle teklif ederlerdi. Ancak şartlar Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarının ne kadar boş olduğunu gösteriyor dedi.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri dün gece Doğu Lübnan'ın terör işgalinden kurtuluşunun 4. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada İran'ın Lübnan'a ve direniş cephesine verdiği desteği atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti teröre karşı mücadelede Lübnan ordusunun ve direnişinin yanında yer alırken Amerika IŞİD'i kurmaya ve güçlendirmeye ve terörle mücadeleyi engellemeye çalıştı dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Seyit Hasan Nasrullah, Doğu Lübnan'ın Ceyrut'taki zaferin bedavaya kazanılmadığını, zira bunun için çok büyük fedakarlıklar yapıldığını belirterek, bu bölgede yaşananların dünya savaşının bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi. Zira buradaki durum Suriye'ye karşı ve bölge için hazırlanmış tehlikeli bir plandı dedi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri IŞİD terör grubunun Suriye'ye hakim olmaya çalıştığını ve Lübnan'ın planlarının bir parçası olduğunu belirterek IŞİD'in Tadmur ile Kalemun'u birbirine bağlamaya çalıştığını ve bunu başarabilseydi durum çok zor olurdu dedi. Seyit Hasan Nasrullah, Washington'un IŞİD teröristlerini Irak ve Suriye'den Afganistan'a intikaline ve Amerikalıların aşağılayıcı şekilde Afganistan'dan çekilmesine değinerek, Amerikalılar IŞİD teröristlerini Afganistan'a komşu ülkelere nakletti dedi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Afganistan'da tanık olduğumuz şeyin Amerika'nın tamamen çöküşünün işareti olduğunu söyledi ve Amerika'ya güvenenlerin ülkenin Afganistan'daki müttefiklerine davranış biçiminden ders almaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Nasrullah, Amerika'nın Afganistan'daki son eylemlerinin amacı Afganistan'a komşu ülkelerin kafasını karıştırmaktır. IŞİD, Amerika'nın kuklası ve Afganistan deneyimi tüm ülkelere ders olmalı dedi.
İran Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada ülkenin gerekli ilaçlarının çoğunun ülke içindeki şirketler tarafından temin edildiğini bildirdi. İran'ın verdiği habere göre Behram Eynullahi İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin Ahvaz kentine yaptığı açıklamada İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra ilaç sanayi ve insani güç bakımından gözle görülür ilerleme kaydedildiğini, gerekli ilaçların çoğunun ülkedeki şirketler tarafından üretildiğini söyledi. Eynullahi açıklamasında ayrıca ülke içi güçlerin yüksek bilime sahip olduğuna işaret ederek ithal ilaçlara gerek duymama yönünde hareket etmek gerektiğinin altını çizdi. İran Sağlık Bakanı açıklamalarının devamında, bazı çok gelişmiş ve hassas ilaçlarında ülke içinde başarılı ve uzman gençler tarafından üretilebildiğini ve koronavirüs tedavisinde kullanıldığını söyledi.
Türkiye'de son 24 saat 295.647 koronavirüsü testi yapıldı ve 18.340 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı açıkladığı bilgilere göre virüs nedeniyle 244 kişi vefat etti. Son 24 saatte 643.458 doz COVID-19 aşısı yapıldı. Toplam aşı sayısı 92.391.003'e yükseldi. Birinci doz aşı sayısı 47.528.894, ikinci doz aşı sayısı 36.388.775 ve üçüncü doz aşı sayısı 8.268.021 oldu. Vefat ve vaka sayılarının düne göre düşmesine karşın hala yüksek seviyede olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek, vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup aşılarımızı olmaya bağlı.
Türkiye hükümeti yaptığı açıklamada Ankara'nın Taliban'ın Kabil Hava Limanı'na işletme talebini kabul ettiğini bildirdi. El Cezire Haber Ajansı'na alıntı yapan İsna Haber Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Taliban'dan Kabil Hava Limanı'nın işletmesini ve yönetmesi için bir talep aldığını, ancak henüz kesin cevap vermediklerini ama konunun araştırıldığını söyledi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitmeden önce düzenledi basın toplantısında. Perşembe akşamı Kabil Havalimanı'nda düzenlenen saldırılar değerlendirdi. Hem de bundan sonra Türkiye'nin nasıl bir süreç izleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, IŞİD'in Horasan kolu tarafından kabul edilen saldırının bu terör örgütünün bölge ve dünya için ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdiğini söyledi. Erdoğan, Taliban yetkilileriyle Türk yetkililerinin Kabil Havalimanı içerisine konuşlanan Türk Büyükelçiliği'nde 3,5 saat görüştüklerini, bundan sonra da bu temasların devam edeceğini açıkladı.
Kabil'deki bombalamaları kanayan Rusya Dışişleri Bakanı, İran ve Pakistan'ın varlığı olmadan Afganistan konusunda kapsamlı müzakerelerin zor olacağını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile Roma'da düzenlediği basın toplantısında bugünkü görüşmemizin ana odağı Afganistan'daki gelişmelerdi. Bölgedeki tüm ülkeler ve aktörler arasındaki çalışmaları koordine etmemiz gerektiği sonucuna vardık, dedi. Lavrov, Pakistan ve İran G20 üyesi değiller ve onlar olmadan kapsamlı görüşmeler yapmak zor olurdu, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurma çabalarını hızlandırmak gereğini de vurguladı. Lavrov, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Afganistan'daki terörist saldırıları kınayarak Moskova durumu kontrol etmede en önemli oyunculardan biri ve yalnızca küresel işbirliğiyle Afganistan'daki durumu iyileştirebilir, dedi.
Taliban sözcüsü Kabil halkının silahlarını Taliban'a teslim etmeye çağırdı. Zebiullah Mücahit Twitter sayfasından Kabil halkından silahlarını ve mühimmatlarını bu gruba teslim etmek için sadece bir haftaları olduğunu, aksi halde silah sahiplerine yasal işlem yapılacağını bildirdi. Taliban daha önce de 15 Ağustos'ta Kabil'e yerleştikten sonra halkı her türlü silah ve askeri teçhizatı kendilerine teslim etmeye çağırmıştı. Kabil'in Taliban tarafından ele geçirmesinden sonra Afganistan kaosa sürüklendi ve birçok kişi kışlaları basarak yanlarında çok sayıda silah götürdü. Taliban üyeleri Perşembe akşamı Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı yakınlarında meydana gelen bir dizi bombalı saldırıyla ilgili olarak çok sayıda kişiyi tutukladı. Taliban, patlamalarla ilgili olarak tutuklananların sayısı hakkında daha ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak Katar'ın Doha'daki Taliban sözcüsü Muhammed Naim Verdi, Kabil'deki terör saldırılardan yabancı güçleri sorumlu tuttu.
Siyonist askerler ile Filistinli göstericiler arasında Ürdün Nehri'nin batı yakasında meydana gelen çatışmalarda onlarca Filistinli yaralandı. Muhabirimizin verdiği haberde Bita bölgesinde cuma namazı ardından Filistinlilerin Siyonist Yahudi site inşasına yönelik itiraz gösterilerinde ırkçı İsrail askerleriyle çatışmalar yaşandığı, söz konusu çatışmalarda 30'u aşkın Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Bita sakinleri ana vatanlarını savunmak adına İsrail'in vatanlarını işgal edip Siyonist site inşa girişimlerini kınadılar. El Aksa kanalı da El Ras bölgesi sakinlerinin ülkelerini savunma adına yaptıkları itiraz gösterileri ve Siyonist askerlerin Filistinli göstericilere yönelik saldırı ve şiddet görüntülerini yayınladı.
Ve son haberimiz, Amerika terörist güçleri Suriye egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ederek askeri teçhizat ve lojistik taşıyan onlarca kamyondan oluşan yeni bir konvoy ile cuma günü yeniden Suriye'ye girdi. Suriye resmi haber ajansı SANA, Amerikan işgal güçlerinin yeni bir yasa dışı üst inşa etmek için Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasike eyaletinin Tel Bidar bölgesine konvoyla girdiğini bildirdi. SANA'ya göre konvoy Suriye topraklarına yasa dışı El Velid geçidinden girdi. Suriye kaynaklarına göre konvoy askeri ve lojistik teçhizat taşıyan 50 tırdan oluşuyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran ile Pakistan görüşmelerinde Afganistan'ın gündem olması etrafında. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve yeni atanan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile Tahran'da görüştü. Pakistanlı yetkili İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve yeni atanan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile Tahran'daki görüşmesinde Afganistan gelişmelerini gündeme aldı. Afganistan'da barış ve istikrarı desteklemek ve tüm etnik gruplar ve siyasi akımların katılımı ile kapsamlı hükümetin kurulması İran ve Pakistan'ın ortak tutumu olarak gündemde. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesinde Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin tüm Afgan gruplar için Afganistan'da istikrar, barış ve güvenliğin sağlanmasında adım atmaları çerçevesinde dönüm noktası olduğunu belirterek şöyle dedi. Tüm komşu ülkelerin rolü sırf kapsamlı ve tüm Afgan grupların ve etnik kesimlerin katılımı ile hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak olmalıdır. İran ve Pakistan bölgede bulunan iki önemli aktör ve Afganistan'ın komşuları olarak ülkenin sorunlarını çözmekte önemli rol oynamaktalar. Farklı Afgan gruplarının birliğine, yakınlaşmalarına ve diyalog süreçleri başlatmalarına ilgi duymak ve buna paralel olarak bölgesel diyaloglar Afganistan'da barış ve istikrarın gerçekleşmesi için temel bir ilke sayılmaktadır.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise bu önemli ilkeden hareketle İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Tahran görüşmesinde Afganistan ile komşu olan 6 ülkenin dışişleri bakanlarının zirvesinin yapılması için bir öneride bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanı bu mantıklı önerisi ise İran tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşının 6 komşu ülkenin dışişleri bakanlarıyla toplantı yapma önerisini memnuniyetle karşılayıp İran'ın önümüzdeki günlerde Tahran'da toplantı yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Hüseyin Emir Abdullahyan Dışişleri Bakanı olarak ilk görüşmesini Tahran'a bir heyete başkanlık eden Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptı. Görüşmede İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin siyasi ve ekonomik alanlarda genişletilmesine vurgu yaparken iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik son aylarda alınan olumlu tedbirlere özellikle de yakın gelecekte yeni sınır kapısının kurulmasına ve ortak ekonomik komisyonların düzenlenmesine değindiler. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 3 Orta Asya ülkesinden yetkililerle yaptığı görüşmede Afganistan'daki son durumu anlattı. İki ülkenin Afganistan'da barış ve istikrara destek vermesi ve tüm etnik grup ve siyasi akımların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına vurgu yapması, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde ele alınan diğer konulardı. Buna ilaveten Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde şu açıklamalarda bulunmuştu. İran İslam Cumhuriyeti bölgesel gelişmelerde önemli bir role sahip. Her iki ülke işbirliği yaparak Afganistan'da barış ve istikrar oluşturma ve perçinlemekte olumlu işbirliği yapabilirler. Kabil Havalimanı'ndaki son terör saldırıları diplomatik ve siyasi istişareler için bölgesel ve iç çabaların artması zaruretini ortaya koymuştur. Afganistan'ın komşu ülkelerin farklı Afgan etnik ve dini grupları ile istişareleri ve de bu ülkede kapsamlı hükümetin kurulması, bu ülkede barış ve istikrara yol açan Afganistan lehine bir sürece yol açabilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerikan Başkanı Biden'ın Kabil patlamalarına pasif tepkisi etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı'ndaki son terör eylemlerine yönelik tepkisinde şu açıklamada bulundu. Değerlendirmelerimiz bu saldırıların IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Biden açıklamasında ayrıca biz affetmeyeceğiz, biz unutmayacağız, sizi arayıp peşinize düşeceğiz, yaptıklarınızın bedelini ödemelisiniz dedi. Amerika Batı Asya Terörist Güçleri Merkez Komutanlığı Komutanı General Frank McKenzie ise Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında Kabil patlamalarının iki bombacı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi ve şöyle dedi. Bu olaya kimin karıştığını anlarsak onları bulacağız. Afganistan'da IŞİD'e karşı operasyon düzenleme hakkımız saklıdır. Failleri tespit etmek ve onlara karşı önlem almak için çok çalışıyoruz. Bu patlamalarda Amerikalıların kayıplarıyla ilgili konuşan söz konusu Amerikalı komutan, şimdiye dek deniz birliklerinden 11, tıbbi ekibimizden 1 kişi olmak üzere toplam 15 kişi kaybımız oldu. 15 askerimiz de yaralandı dedi. IŞİD terör örgütü ise bu olayların ardından bir bildiri yayınlayarak patlamaların sorumluluğunu üstlendi. Bu bildirde IŞİD, Taliban'ı Amerikan ordusu ile sözde casus olanları Afganistan topraklarından çıkarma yolunda işbirliği yapmakla suçladı. Buna rağmen Biden'ın Kabil saldırılarıyla ilgili pasif ve sakin tepkisi onun hükümetinin Afganistan gelişmeleri alanında kafasının karıştığını ve bu sürecin daha da kötüye gideceğini gösteriyor. Buna ilaveten şimdi de Biden'ın eleştiricileri özellikle de Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley ve diğer cumhuriyetçiler kolladıkları fırsatı bulmuş ve bir kez daha Biden'ın Afganistan'la ilgili alel acele aldığı kararları ağır eleştirmeye başlamış ve hatta onun istifasını istemişlerdir.
Biden ise tüm eleştirilere yanıt olarak önceki cumhuriyetçi yönetim olan Trump yönetiminde varılan anlaşmayı sadece uyguladığında ısrar ediyor. Bu nedenle onun görüşüne göre cumhuriyetçiler artık saldırılarını yalnızca fırsatçılık ve intikam temelinde ona ve hükümetine odakladılar. Ancak Kabil havaalanındaki intihar saldırılarının netleştirdiği bir başka konu da Amerika'nın IŞİD'i hem Suriye hem Irak hem de Afganistan'da toplama ve yaymadaki kilit rolünün meyvelerini toplaması hususudur. Şimdi IŞİD'e karşı mücadelede Amerika'nın zaten var olmayan dürüstlüğü tamamen sorgulanabilir. Aynı zamanda Washington'un her zaman bu terörist grubu bir araç olarak kullanmaya çalıştığı da açıkça görülüyor. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, Obama yönetiminin IŞİD'i şekillendirmedeki rolünü açıkça vurgulamıştı. Trump, Ocak 2016'daki kampanya konuşmasında onlar Obama ve Clinton'u kastederek dürüst değiller. IŞİD'i onlar yarattı. Hillary Clinton, Obama ile birlikte IŞİD'i yarattı. Bu ifşaatlar Washington'un şimdi IŞİD'in saldırısı altında olduğu zaman mağdur rolünü oynadığını gösteriyor. Bir diğer önemli nokta ise Amerika'nın Trump döneminde Afganistan'da IŞİD'i desteklemeye devam etmesiydi. Nitekim Washington'un bu terör örgütü vasıtasıyla Orta Asya'yı ve sonunda da Rusya'yı karıştırmak istediği uyarıları gelmeye başlamıştı. Rusya Cumhurbaşkanı Afganistan elçisi Zamir Kabulov'a göre Amerikan güçleri ve Afganistan'daki müttefikleri IŞİD terör grubuyla bağlantılı çalışıp işbirliği yapıyor. Moskova, Amerika ve Afganistan'daki müttefiklerinin Afganistan'daki IŞİD'e çıkarları ve amaçları doğrultusunda her türlü lojistik ve silah yardımını sağladığına inanıyor. Amerika her zaman IŞİD'i bölgesel ve uluslararası düşmanlarına karşı bir araç olarak kullanmaya ve IŞİD'i Afganistan'da özellikle de Tacikistan ve Özbekistan gibi komşu Orta Asya ülkelerinde ve Rusya, Çin ve diğerlerine baskı yapmak amacıyla güçlendirmeye çalışmıştır. Şimdi de Washington, Afganistan'da IŞİD unsurlarının Afgan halkına ve Amerikan birliklerine Kabil havaalanındaki intihar saldırılarıyla Afganistan'da IŞİD'e verdiği geniş çaplı desteğin meyvelerini görmeye başlamıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Şehrivar 1400, Hicri Kamer'i 19 Muharrem 1443 ve Miladi 28 Ağustos 2021 Cumartesi. ...101 yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 Şehrivar 1299'da İran Müslüman Arif ve Alim Ayetullah Mirza Muhammed Taki Golşen Hayri Şirazi vefat etti. Hicri Şems'i 1332'de İran'ın tarihi kentlerinden Şiraz kentinde salih bir ailede dünyaya gelen Şirazi, babasıyla birlikte Kerbela'ya gitti ve orada dini ilimleri bitirdikten sonra kendi döneminin fazil hocalarından sayıldı ve ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Ayetullah Şirazi'nin yaşamının son zamanları Irak'ın sömürgeci İngilizler tarafından işgal edilmesine denk geldi. İngilizlerin Irak'ın güneyine saldırmasıyla birlikte Şirazi verdiği fetvalarıyla halkı İngilizlere karşı kıyama çağırdı ve İngilizleri kendi mevzilerinden geri adım atmaya zorladı. Bu mücahit ve takvalı fakih 68 yaşında Hakk'a yürüdü. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Muharrem 61'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mutahhar aile fertleri ve diğer Kerbela şehitlerinin ailelerinden oluşan Kerbela esirleri kafilesi Irak'ın Kufe kentinden Emevi hükümetinin başkenti Şam'a gittiler. Bu esirler özellikle İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamun Aleyha en değerli ailesinin şehadetleri ve Kufe'deki en zorlu şartlara rağmen cesaretle ve dirayetle Yezid bin Muaviye'nin aleyhine ifşaatlarda bulundular ve Kufe halkını Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam karşı savaşa katılmaları ve bu cinayete yönelik sessiz kalmalarından dolayı azarladılar. Kerbela esirlerinin Kufe'de bir hafta kalmalarının sonunda bu kent halkı çok pişmandılar. Hatta halkın Kufe hükümdarı Ubeydullah bin Ziyad'a karşı kıyam etmesinden kuşku ediliyordu. Bu yüzden bin Ziyad, Kerbela kıyamı şehitlerinin ailelerini Şam'a gönderme kararı aldı. ...1077 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Muharrem 366'da Ali Buyi Hanedanı hükümdarlarından Ruknuddole lakaplı Hasan bin Buyi vefat etti. Ali Buyi Hicri Kameri 320'den itibaren İran ve Irak ve Şam'ın kuzey sınırlarına kadar büyük bir alanda hükümranlık yapan İran'ın ünlü Müslüman hanedanlarından sayılırdı. Bu hanedanın bazı hükümdarları İslami bilim ve kültüre geniş hizmetlerde bulundu. Ali Buyi hükümdarları o dönemki edipler ve fazılları met etmişlerdi ve kendi vezirlerini bunların arasından seçmişlerdi. ...272 yıl önce bugün 28 Ağustos 1749'da Alman şair ve yazar Johann Wolfgang von Goethe dünyaya geldi. Doğduğu kent olan Frankfurt'da musiki, ressamlık ve dünyanın çeşitli dilleriyle yakından tanıştı. Bu Alman şair hukuk dalında tahsil yaptı. Alman edebiyatını yayan Goethe, özel edebi bir okula bağlı değildi ve İran edebiyatına özellikle İranlı şair Hafız'ın şiirlerine büyük ilgi duyardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. (Gülüyor)
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 74. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Ra'd suresinin 31. ve 32. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Mekke kafirleri tıpkı geceleri gezinen yarasalar gibi karanlık düşüncelerine dalıp her gün daha da sert bir şekilde Allah Resulü ve sahabelerini küçük düşürmek ve onlarla alay etmek istiyorlardı. Acılı sözleri ve zehirli sözleriyle Allah Resulü'nün sevgi dolu kalbini incitiyorlardı. Ancak rahmet peygamberi bu kadar küfür ve acı sözlere yanıt vermemekle beraber bu karanlıklarda gezinenlerin kurtulması için onlara hep imanın aydınlığından söz etmeye devam ediyordu. Buna rağmen bu talihsiz kafirler bir kez daha bir araya gelip iyiliklerine peygamberini rahatsız etmek ve ona eziyet etmek için plan yapmaya başladılar. Uzun bir danışmanın ardından karanlık yüzlerinde sinsi gülüşler görülmeye başlandı. Planlarından sevince boğulmuş bir şekilde Kabe'nin arkasında Peygamber Efendimiz'i beklemeye başladılar.
Peygamber Efendimiz ashabı ile birlikte Allah'ın evi tavafından dönüyordu. Kafirler Allah Resulü'nü hemen yanlarına çağırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onların niyetini bildiği halde bilinçsiz bir şekilde yaşayan sapkın topluluğa hidayet ümit bahşetmek düşüncesiyle onlara yaklaştı. Bu sırada Kureyş'in ileri gelenlerinden biri tam bir gururla güldü ve Peygamber Efendimiz'e şöyle dedi. Yani kendini Allah'ın elçisi mi sanıyorsun? Her peygamberin bir alameti vardır. Sen meşruiyetin için hangi kabiliyet ve alametleri getirdin? Sana inanmamızı ve seni takip etmemizi istiyorsun. Arzularımızı tatmin etmelisin. Kendinizi Allah'ın peygamberi sanıyorsan Süleyman da peygamberdi. Rüzgarı ve birçok şeyi kontrolüne aldı. Haklıysan rüzgarı kontrolüne al da üzerine binip Şam'a gidip ihtiyaçlarımızı karşılayıp aynı gün şehrimize dönelim. Süleyman'dan üstünsen bunu yapmalısın. Sonra tekrar gülmeye devam ettiler.
Kalabalık içinde başka bir adam sesini yükseltmeye çalışırken şöyle bağırdı. İsa'dan üstün olduğunu iddia ediyorsun. Madem durum bu, Tanrınızdan ölülerimizi diriltmesini iste. O zaman her şey netleşir. Çünkü o zaman onlara soracağız ve haklı olup olmadığınızı öğreneceğiz.
Ardından bastonuna dayanmış kısa boylu bir ihtiyar Peygamber Efendimiz'e hitaben şöyle dedi. Sen Davud peygamberden üstün olduğunu iddia ediyorsun. Tanrı dağlara onun karşısında boyun eğdirdi. Sen de Allah'ından Mekke dağlarını biraz geriye götürmesini dile ki bizim daracık topraklarımız biraz daha genişlesin. Bir diğeri kuraklık tarlalarımızı kuruttu. Haklıysan tarlalarımızı sulamak için akarsu kaynakları yarat. Yeni ağaçlar dik ve meyvelerinden faydalanmayı sağla dedi.
Bu sırada çirkin bir adam güldü halde, "Ey Muhammed, ayağının altındaki bu taşı altını çevirmesini Rabbinden dile. Altını çok severim. Bu bana yeter çünkü artık bir parça ekmek için oraya buraya seyahat etmeme gerekiyor," dedi. O ana kadar suskun kalan bir başka adam ise arkadaşının sözlerini tasdik ederek şöyle dedi. "Evet ya, ey Muhammed, sorun nedir? Neden susuyorsun ve konuşmuyorsun?" dedi. Peygamber Efendimiz sessiz kalarak onların boş sözlerini dinlemişti. Allah Resulü bu kafirlerin gerçeği arayan insanlar olmadıklarını, büyücülerin işlerini izleyenler gibi inatçı ve eğlence arayan insanlar olduklarını çok iyi biliyordu. Bu yüzden onlara mucize getirmek için bir neden görmüyordu. Buna ilaveten onlar Kur'an-ı Kerim yani en büyük mucizeyi gördüler ve yalanladılar. Bu kara kalpli müşrikler tıpkı firavunlar gibi ashanın ejderhaya dönüşmesi gibi büyük mucizeler görmüşler ancak Hazreti Musa Aleyhisselam'a inanmayanlar gibi Kur'an-ı Kerim'e inanmamışlardı. İsa'nın zamanındaki Yahudiler ve putperestler de öyleydi. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiğini, köylüleri iyileştirdiğini ve hastalıkları da iyileştirdiğini kendi gözleriyle gördüler. Ancak yine de İsa'nın peygamberliğini kabul etmediler.
Bu sırada Ra'd suresinin 31 ve 32. ayetleri nazil oldu ve Peygamber Efendimiz onlara şöyle hitap etti. "Canım onun elinde olan Allah'a yemin ederim ki ısrar edersiniz söylediklerinizi sizlere getireceğim. Ancak bilin ki ben istediğinizi yaparsam ve siz inkar etmeye devam ederseniz Allah size daha önce hiç kimsenin uğramadığı bir azap verecektir." Yani Semud kavminin başına gelen musibet onların da başına gelecekti. Semud kavmi peygamberi Hazreti Salih aleyhisselamdan dişi deveyi mucizevi bir şekilde dağın ortasından çıkarmasını istemişti. Salih Nebi de aynısını yaptı ve dişi deve istedikleri şekilde dağdan çıktı. Fakat bu mucizeyi gördükten sonra sadece inanmamakla kalmadılar, deveyi de öldürdüler. Böylece ilahi cezaya çarptırıldılar. Semavi bir kükreme ile toprakları o kadar ezildi ki hepsi evlerinde yerin dibine ve içine girerek oracıkta öldüler.
Allah Resulüne indirilen Ra'd suresinin 31. ve 32. ayetlerinde ise şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felakette yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çevreçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabın nasılmış.
Bu ayetler fıtrat ve akıl yolu ile, duyguları ve gözleri ile, sıra dışı işler ve mucizeler ile ve hiçbir şey ile gerçek ve hakikat peşinde olmayan zalimleri gösteriyor. Sadece nefsani istekleri peşinden koşanların durumunu anlatıyor. Dağların harekete geçmesi, semalardan kitabın inmesi veya ölülerin onlar ile konuşması onlar için bir şeyi değiştirmeyecekti. Allah'ı bile görmek ve onunla karşılaşmak bile onları değiştirmeyecekti. Bu durumun en net örneği de Ali aleyhisselamın gördükleri mucizede görülmektedir.
İmam Ali aleyhisselam Nehcül Belâ'nın 192. hutbesinde bu gerçeği değinerek şöyle buyurmakta. Allah Resulü ile beraber olduğumuz zaman Kureyşli liderlerden bazıları bizim yanımıza geldiler ve nübüvvetini kabul etmeleri için şöyle dediler. Bu ağacı çağır da kökü ile beraber karşına dikilsin. Allah Resulü şöyle buyurdular. Ey ağaç! Allah'a ve iman gününe inanıyorsan ve benim peygamber olduğumu biliyorsan Allah'ın izniyle kökünle beraber çık ve karşıma dikil. Onu haklı olarak peygamber olarak seçen Allah'a yeminler olsun ki ağaç şimşek gibi bir kükreme ve kuşların kanat çırpmasını andıran bir sesle beraber kökten kazındı ve Allah Resulü karşısına dikildi. Uzun dalları Allah Resulü'nün omuzlarına ve diğer dallara da benim omuzuma sarındı. Benim sağ tarafımda Allah Resulü durmuştu. Ancak onlar bu mucizeyi görmelerine rağmen yine de iman etmediler ve sen yalancı bir büyücüsün dediler.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 74. bölümünün de sonuna geldik.
Ayrılmadan önce parsude.com'dan bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 17. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'i 14. yüzyılın en kötü havadislerinden olan 2. Dünya Savaşı'nı ve İran'ın bu savaştan aldığı etkileri ele alacağız.
İkinci Dünya Savaşı asıl odak noktası ve mekanı Avrupa'da olmasına rağmen büyük bir yanardağ gibiydi. İşte bu yakıcı alevler İran dahil birçok ülkeye büyük zararlar verdi. İran hükümetinin tarafsızlığını açıklamasına rağmen İngiliz ve Rus birlikleri müttefiklerin Almanya ile şiddetli bir savaşa giren Sovyetler Birliği'ne yardım etmek için 25 Ağustos 1941'de İran topraklarını işgal etti. Bu onlar için o kadar önemli ve hayatiydi ki İran'ı Zafer Köprüsü olarak adlandırdılar. Ama İran halkının bu zaferdeki payı Birinci Dünya Savaşı gibi sefalet, yoksulluk, hastalık ve kıtlıktan başka bir şey değildi.
Rıza Şah'ın sınır dışı edilmesinden sonra İngilizler ülkeyi yönetmede pratikte hiçbir rolü olmayan tecrübesiz, beceriksiz ve iradesiz zayıf bir genç olan Rıza Şah'ın oğlu Muhammed Rıza Pehlevi'yi iktidara getirdi. Muhammed Rıza Şah, Pehlevi babasının izlediği baskı ve despotluk politikasını sürdüremedi. Bunun sonucunda uzun yıllar sonra İran'da açık bir siyasi alan meydana geldi. Partiler ve basın özgür faaliyetlere başlamış ve başından itibaren Rıza Şah'ın zalim ve sert hükümetini eleştirmiş, özellikle de talan ettiği toprakların, mücevherlerin ve servetin halka ve hazineye iade edilmesini talep etmiştir. Ancak yeni iktidar boş vaatlerde bulunarak ve demokratikleşme bahaneleriyle bu konuyu örtbas etmeye çalışmıştır.
Bu arada İngiltere ve Sovyetler Birliği İran'da istediklerini yaptılar. Ulaşım yollarına, demir yollarına ve hatta İran petrolüne erişim sağladılar ve halkın gıdasını ve azıklarını yağmalayarak İran halkı için büyük bir kıtlık yarattılar. İran'ın bu iki saldırgan ülke tarafından işgali sırasında 2 ila 4 milyon arasında insanın kurban yediği tahmin ediliyor.
İran'ın Sovyet ve İngiliz birlikleri tarafından işgalinden 5 ay sonra Ulusal Meclis iki hükümete verilen sayısız tavizler karşılığında 2. Dünya Savaşı'ndan en geç 6 ay sonra güçlerini İran'dan çekeceklerini taahhüt ettiler. Müttefiklerin büyük zaferinin ardından savaşın ortasında İran'a giren Amerika Birleşik Devletleri ve İngilizler bu anlaşmaya uyarak İran'dan çekildiler. Ancak ünlü diktatör Joseph Stalin liderliğindeki Sovyet hükümeti ülkesinin İran tarafından Nazi Almanyası'nın kurtulmasını takdir etme yerine derhal geri çekilmeye başlaması yerine açıkça Kuzey İran petrolünün imtiyazını ele geçirmek istedi.
İran'a daha fazla baskı uygulamak için Stalin bizzat Azerbaycan'da ve Kuzeybatı İran'da Kürdistan'ın bir bölümünde komünist eğilimli iki özerk devletin kurulmasını emretti. Bu iki önemli bölgenin kontrolü ise neredeyse tamamen merkezi hükümetin elinden çıktı. İran, bu tür müdahaleci ve saldırgan hareketlerinden dolayı Sovyetler Birliği aleyhinde Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu. Bu şikayet Moskova için maliyetli olmasına ve kamuoyunun dikkatini İran'ın işgaline çekmesine rağmen pratik bir sonuca varmadı. Ancak Kuzey İran'ın o dönemde rakibi olan Sovyet güçleri tarafından işgal edilmesinden korkan Amerika, Sovyetlere birliklerini tahliye etmesi gerektiği konusunda uyardı. Bu krizin ardından İran'da kabine çöktü ve İran'ın en deneyimli ve kurnaz politikacılarından biri olan Ahmet Gavam başbakan oldu.
Thank you.
Gavam, İran'ın işgaline son vermenin çözümünü Sovyet lideriyle müzakere etmek ve krizi yatıştırmak olarak gördü ve Moskova'yı ziyareti ve Stalin ile görüşmesi sırasında onu birliklerini geri çekmeye ve İran'ın iç işlerine karışmamaya ikna etmeye çalıştı. Ancak bu ziyaret başarısız oldu ve Moskova yetkilileri Kuzey İran'da petrol arama ve çıkarma hakkını talep etmeye devam etti. Ancak Sovyetlerin Tahran Büyükelçisi Ivan Satchikov ile hükümet arasında müzakereler devam etti ve nihayet Kuzey İran petrolünün imtiyazının İran-Sovyet ortak bir şirkete devredilmesi ve bunun karşılığında Sovyet güçlerinin geri çekilmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Ancak İran-Sovyet petrol anlaşmasını kesin onayı seçimleri savaş nedeniyle ertelenen Ulusal Meclis'in onayına bağlandı.
Sovyet Birliği güçlenen İran'dan çekildiğinin açıklanmasının ardından hükümet, Azerbaycan Demokrat Partisi liderliğindeki Azerbaycan Özerk Hükümeti ile görüşmelere başlamış ve birkaç ay sonra önemli bir karar aldı. Sovyet destekli özerk hükümetler zor durumda kalmışlardı. Sovyet güçlerinin geri çekilmesi, halk desteğinin olmaması ve halka yapılan zulüm her şeyi değiştirmişti. Nitekim Sovyet makamları Azerbaycan ve Kürdistan özerk hükümetlerine kendilerine desteklemediklerini bildirmişlerdi. Sonunda İran ordusu parlamento seçimlerinin güvenliğini sağlama mazeretiyle Azerbaycan bölgesine gitti. Öte yandan Azerbaycan'ın çeşitli şehirlerinin vatansever ve Müslüman halkı askerlerin gelmesinden önce özerk hükümetin birçok hain yetkilisini tutukladı ve cezalandırdı. Aslında Azerbaycan ve Kürdistan'da çok sayıda şehir ordu gelmeden kurtarıldı. Halk orduyu memnuniyetle karşıladı ve hatta kalan Sovyet bağlantılı ayrılıkçılar, bölücüler de aşağılandılar ve hatta bazıları da toplanma kamplarına da sürüldüler.
Bu arada Moskova yetkilileri İran Ulusal Meclisi'nin kurulmasını ve ortak petrol şirketinin kurulması anlaşmasının onaylanmasını bekliyordu. İşte bu meclis Ağustos 1946'da çalışmaya başladı. Ancak Gavam zeminini hazırladığı için bu kararla ortak İran-Sovyet petrol şirketi kurma anlaşmasına karşı çıkıldı. Karar Sovyet yetkililerini kızdırdı. Ancak Amerikan uyarıları ile İran'a karşı harekete geçmediler. Her halükarda Sovyet işgalcilerinin sınır dışı edilmesi İran'ın çalkantılı durumunda olan halk için bir zaferdi. Ancak Milli Meclis, hükümeti güneyde İran İngiliz petrol şirketi hususunda da milli çıkarlar doğrultusunda adımlar atmakla mükellef kılmıştı.
İngilizler tarafında Neville Gaz ve İran tarafında ise Abbas Koli, Golşayan, müzakereler sonucunda İran'ın payına sadece küçük bir payın eklendi. Gaz-Golşayan adlı bir sözleşme imzaladılar. Bu nedenle Milli Meclis bu anlaşmayı reddetti ve anlaşmaya muhalefet süreci gelecekte İran petrol endüstrisinin millileştirilmesinin yolunu açtı.
Bu dönemin bir diğer önemli olayı da siyasette yeni aktif olan İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye Şubat 1949'da düzenlenen suikast girişimiydi. Bu olay bahanesiyle basın ve partiler kapatılmış, Şah da fırsat buldukça kurucu meclisin temellerini atmış ve anayasayı değiştirerek yetkiliğini artırmıştır. Bu yeni değişikliklere göre Şah parlamentonun yasalarını veto edebilirdi.
Genel olarak İran 1940'lı yıllarda çok zor ve istenmeyen olaylar yaşadı. Özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan aldığı zararlar ve hasarlara rağmen yine de toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korudu.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizlerden ayrılmadan önce parsuday.com'u ziyaret edebileceğinizi ve istek ve görüşlerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi de hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle yakından tanışalım.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü sohbetimizde cennet hurması özellikleri ve faydalarından söz edeceğiz.
Sohbetimizin de başında belirttiğimiz üzere bugün cennet hurması olarak da bilinen ve bilimsel adı kakı Diospyros olan meyve hakkında konuşacağız. Ana vatanı Çin olan cennet hurması günümüzde dünyanın birçok bölgesinde, örneğin Japonya, Portekiz, İspanya, Fransa, Brezilya, Lübnan, Cezayir ve genel olarak subtropik iklimde yetişiyor ve yaklaşık 3000 çeşidi vardır. Sonbahar meyvesi olan cennet hurması kışın başlarında kadar manavlarda yerini alırken leziz tadıyla birçokları tarafından sevilen bir meyvedir. Çin ve Kuzey Kore en büyük üreticileri olurken İspanya en büyük ihracatçısıdır.
Farsça hurmalu yani erik hurması adında olan cennet hurması İran'ın birçok kentinde, örneğin Tahran, ülkenin kuzeyi ve Fars ilinde yetişiyor. İran'da yetişen cennet hurması çok leziz ve tatlıdır. Bir bölümü ülke içinde tüketilirken bir kısmı da komşu ülkelere ve özellikle de Fars Körfezi kıyı ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor.
Cennet hurması geniş yaprakları ve büyük kırmızı meyveleri olan güzel bir ağaca sahiptir. Genellikle çekirdeksizdir ve hafif ve hoş tatlı bir tadı olan cennet hurması meyvesi kırmızı etlidir. Cennet hurması meyvesinin büzücü ve tonik etkisi vardır. Cennet hurmasını 4 parçaya bölerseniz her diliminde jölemsi bir madde içeren 4 torba olduğunu göreceksiniz. Söz konusu 4 torba şekere dönüşen meyve çekirdeğidir ve çekirdek neredeyse yok olmuş ve bazen sadece geriye siyah bir nokta halinde kalmıştır. Tabii ki bazen yaban şeklinde yetişen cennet hurmasında temri hindi çekirdeği gibi 4 sert çekirdek vardır.
Cennet hurması önemli miktarda tanen içerir ve olgunlaşmadığı takdirde yenildiğinde ağzı buruşturur ve fakat yine olgunlaşmış meyvesinin yararlarına sahiptir. Meyvenin içindeki tanen zamanla ve hava ile ışık etkisiyle şekere dönüşüyor ve meyveye tat veriyor. Cennet hurması ve muşmulak gibi meyvelerdeki şeker sıradan şeker değildir, fruktozdur. Bu şeker vücut hücreleri tarafından kolayca emilir ve insülin gerektirmez. Bu yüzden şeker hastaları, özellikle diyabetik çocuklar için zararlı değildir ve gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Yağ ve protein bakımından çok düşük değerleri olan cennet hurması, vitamin ve mineraller açısından zengindir.
Trabzon hurması A, C ve E vitamini, ayrıca B6 vitaminlerinin yanı sıra beslenme lifi, manganez, bakır, magnezyum, potasyum ve fosfor açısından zengindir. Trabzon hurması ayrıca bir miktar K vitamini içerir. Onu yemek pıhtılaşma gücünü arttırır ancak asla kan pıhtılaşmasına neden olmaz. Bu yüzden burnu kanayanlar için faydalıdır. Trabzon hurmasını çeşitli vitaminlerine ek olarak kabuğu üzerinde birçok mineral ve biraz nikel içerir. Bu nedenle hurmayı iyice yıkadıktan sonra kabuğu ile yenilmesi tavsiye ediliyor.
Genel olarak cennet hurma meyvesi içerdiği yüksek vitamin, mineral, rezin ve tanen nedeniyle mideyi güçlendirmek, göğsü yumuşatmak ve dalağı güçlendirmek için faydalı meyvelerden biridir. Yemekten önce tüketilen cennet hurması iştah açıcıdır ve kişinin yemek yeme isteğini de artırır. Fakat aynı zamanda fazla yemek yemeyi de engellerken insanın çabuk doymasına sebep olur. Üstelik yemeğin sindirilmesinde de yardımcı olur.
Trabzon hurması vücudumuzdaki oksijensiz radikalleri temizleyen antioksidanlar açısından zengindir. Bu meyve ayrıca toksinlerin etkilerini azaltır ve hücreye verilecek olan hasarları önler. Böylece vücudun detoksifiye edilmesine ve karaciğerini de daha sağlıklı olmasına neden olur. Cennet hurması ayrıca yağlı karaciğer için de çok yararlıdır.
Trabzon hurması C vitamini açısından zengindir ve bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bilindiği üzere C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini artırmak için bağışıklık sistemini uyarır. Beyaz kan hücreleri mikrobik, virüs, mantar ve toksin enfeksiyonlarına karşı vücudun en önemli savunma gücüdür. Bu arada cennet hurmadaki lif vücuttaki kötü kolesterolü düşürmede önemli bir rol oynayabilir. Trabzon hurması ayrıca sinirleri güçlendirir ve gençliği sürekli kılarken vücutta ve midedeki toksinleri nötralize eder.
Trabzon hurması suyu yüksek potasyum ve şeker içeriği nedeniyle doğal bir enerji deposu olarak kabul edilir. Bir bardak cennet hurma meyve suyunu içmek güç gerektiren aktiviteler ve sporlar için bize anında enerji verirken aynı zamanda yorgunluğu ve stresi azaltmak için iyi bir yöntemdir. Harici kullanımda cennet hurma meyve ağacı yapraklarının lapası çıbanın çözülmesine ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
Muhterem dinleyiciler, cennet hurma meyvesinin özellikle Hindistan ve Malezya gibi tropik bölgelerde yetişen farklı çeşitleri vardır. İran, Çin ve Hindistan ve ayrıca Avrupa'nın güneyinde yararlı ve faydalı bir diğer çeşidi yetişiyor. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Farsça'da cennet hurmasına hurmalı denir fakat bu diğer çeşidine de hermendi veya Kehlu ve Latince'de Lotus Dios Piros olarak biliniyor.
5-10 metre yüksekliği olan bu ağacın yaprakları uzun, oval ve sivri uçludur. Meyvesi ise küçük ve oval, 2 santimetre çapında ve koyu mor rengindedir. Hırmendinin özellikleri tıpkı cennet hurması gibidir. Çin'de bu meyve sakinleştirici yerine kullanılır. Yaprakları da ateş düşürücüdür. Öğütülerek pudra haline getirilmiş olan çekirdeği mide ve göğüs kanamalarını önler ve ağzın yıkanması da diş yetilerini güçlendirir, kanamasını önler ve dişlerin çürümesini engeller.
Cennet hurmasının bir diğer türü ise Embryo Piris Diospyros'tur. Bu ağaç ise Asya'nın Hindistan ve Seylan gibi tropik bölgelerinde yetişiyor. Kullanılan bölümü ise çiçeği, gövdenin kabuğu ve sapları, olgunlaşmış ve olgunlaşmamış meyvesi, tohumu ve ondan elde edilen yağdır. Görüntü itibariyle güzel, çok dallı ve paça halinde gövdeden ayrılan kalın ve düzgün kabukludur. Ucu biraz sivri ve yuvarlak, uzun oval yaprakları var. Meyvesi ise 4 ila 7,5 cm çapında sarı renkte ve rahatça soyulan ince bir kabuğu vardır. Meyvenin içinde ise 4 ila 8 adet pürüzsüz, kırmızımsı, kahverengi çekirdek bulunuyor.
Tedavi açısından bitkinin olgunlaşmamış meyvesi acı ve nahoş bir tadı var ve büzücü etkiye sahiptir. Bu yüzden ishal tedavisinde kullanılır. Olgunlaşmış meyvesi de hafif tatlı ve idrar söktürücüdür. Yeni yaraların tedavisi için olgunlaşmamış meyvenin suyu etkilidir ve yüksek oranda tanen içerdiği için çabuk etki yapar. Sade ishallar için çekirdeğinin yağı ve ağaç kabuğu da sıtmanın tedavisi için kullanılabilir. Meyvenin bitki çağının gargara yapılması ağız aftlarında etkilidir ve ayrıca boğaz ağrısı ve ağız mukozasının iltihabı için yararlıdır.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlerle cennet hurması hakkında kısaca konuştuk.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emir el-Mümini'nin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 15. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Her fitne ve belaya düçar olan kınanmaz." Toplumda bazen bir fitne oluşur ve hak ile batılı birbirinden ayırmak çok zorlaşır. Öyle ki sadece ilim ve iman ve basiret ehli hakkı batıldan temiz ederek hakka yardımda bulunabilir. Hazreti Ali Aleyhisselam 15. veciz sözünde aralarında İslami toplumun büyükleri de bulunan insanların
basiretsizliklerin birini hatırlatıyor. Talha ve Zübeyr Hazreti Ali Aleyhisselam ile biat gününde Emirül Müminin ile biat eden ilk insanlar arasındaydılar. Onlar biatin ertesi günü Hazreti Ali Aleyhisselam'ın huzuruna çıkarak diğerlerinden daha fazla mal talep ettiler. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan olumsuz cevap duyup imamın hak ettiklerinden zerre kadar fazlasını vermeyeceğini anlayınca Basra'ya giderek insanların öldürülmesi ve yağmalanması ile daha sonra Cemel Savaşı olarak bilinen savaşı imama karşı dayattılar. Hazreti Ali Aleyhisselam görevi icabı ve Basra halkını savunma bağlamında cihat fetvası verdi. İslam toplumunun büyüklerinden 4 kişi hariç herkes cihada hazırlandı. Fakat onların diğerlerinin önünde savaşa giderek halk arasında şüpheye yer bırakmamaları ve onları aydınlatmamaları beklenirdi. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam aralarında Sa'd bin Vakkas'ın da bulunduğu söz konusu 4 kişiye neden cihada katılmadıklarını sorunca benim bu cihadın doğru olmasından şüphem var. Zira Müslümanlar ve Resulullah'ın sahabesiyle savaşmamız gerekir. Yapabilirsen bana bir kılıç ver ki sadece kafirleri öldürsün ve iman ehline zarar vermesin. O zaman ben de sizinle birlikte gelirim dedi. Bu sözler fitne ve hakkı batıldan ayırt edememeyi gösteriyor. İmam onlara hitaben kalkın ve evlerinize gidin ki başkalarını da şüpheye düşürmeyesiniz buyurdu. Ardından şöyle söyledi. Her fitne ve belaya düçar olan kınanmaz. Gerçek anlamda gafil olan ve gerçeğin farkında olmayanın azarlanması onun aydınlanmasına sebep olur. Fakat gafil rolünü oynayan ise aydınlatılamaz ve azarlanması da faydasızdır. Abesle işgaldir. Akıllı insan hikmetsiz bir iş yapmaz. Genelde İslam öğretilerinde her işin bir hikmeti vardır. Hatta azarlamak da öfke ve hakaret açısından olmamalı. Gafletten uyandırmak için olmalıdır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Avrupa Birliği İran ile ilişkilerin gelişmesine hazır olduğunu bildirdi. İran-Katar Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar. Irak Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ı tebrik etti. Emir Abdullahyan, Iraklı yetkililerin herhangi bir bölgesel girişimini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyon Sözcüsü nükleer anlaşmanın Avrupa ve Amerika tarafından uygulanmaması nedeniyle İran'a tazminat ödenmesi gerektiğini vurguladı. Seyit Hasan Nasrullah, İran IŞİD ile mücadelede direniş ve Lübnan'ın yanında yer aldığı ifadelerini kullandı. İran Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada gerekli ilaçların çoğunun ülke içindeki şirketler tarafından temin edildiğini belirtti. Türkiye'de son 24 saatte 295.647 koronavirüsü testi yapıldı, 18.340 yeni vaka tespit edildi ve 244 kişi vefat etti. Türkiye hükümeti yaptığı açıklamada Ankara'nın Taliban'ın Kabil Havaalanı işletme talebini kabul ettiğini belirtti. Lavrov, İran ve Pakistan'ın Afganistan konusunda kapsamlı müzakerelere katılması gerektiğine vurgu yaptı. Taliban sözcüsü, Kabil halkını silahlarını Taliban'a teslim etmeye çağırdı. Siyonist askerler ile Filistinli göstericiler arasında Ürdün Nehri'nin batı yakasında meydana gelen çatışmalarda onlarca Filistinli yaralandı.
ve Amerika terör ordusunun askeri teçhizatını taşıyan yeni bir konvoy Suriye'ye girdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.